Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Vladimir İliç Lenin tarafından 1916 yılında yazılan Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması. Siyasal iktisat alanında kısa fakat etkisi çok büyük bir incelemedir. Eser, 1. Dünya Savaşı sürerken kaleme alınmış, ilk kez 1917 yılında yayımlanmıştır. Lenin burada emperyalizmi yalnızca güçlü devletlerin dış politikası ya da sömürge fetihleri olarak ele almaz. Onu, kapitalizmin rekabetçi yapısından tekellerin egemen olduğu bir aşamaya geçişin ekonomik sonucu olarak açıklar. Kitabın ana amacı, büyük bankalarla sanayi sermayesinin birleşmesini, sermaye ihracını, uluslararası şirket anlaşmalarını ve dünyanın büyük güçler arasında paylaşılmasını aynı bütünün parçaları halinde göstermektir. Lenin, bu düzenin savaşları ve uluslararası gerilimleri tesadüfi değil, ekonomik rekabetin ürünü sayar. Metin, Marksist teorinin açık bir savunusudur ve tartışmalı sonuçlara ulaşır. Buna rağmen, dünya ekonomisindeki eşitsizlikleri, güç ilişkilerini ve sermaye yoğunlaşmasını inceleyen herkes için tarihsel bakımdan temel bir başvuru noktasıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, serbest rekabetten tekellerin belirleyici gücüne geçiş. Lenin kitabın başlangıcında kapitalizmin küçük ve çok sayıdaki işletmenin serbestçe yarıştığı bir düzen olarak kalmadığını öne sürer. Ona göre üretim büyüdükçe, teknolojik yatırım gereksinimi arttıkça ve şirketler piyasada ayakta kalmak için birleşmeye yöneldikçe sermaye az sayıda büyük kuruluşun elinde toplanır. Karteller, tröstler ve benzeri birlikler, fiyatlar, hammaddeler ve pazarlar üzerinde etkili olmaya başlar. Bu nedenle Lenin için tekel, rekabetin dışarıdan gelen bir bozulması değil, rekabetin kendi gelişiminin vardığı sonuçtur. Bu tespit, kitabın emperyalizm tanımının temelidir. Çünkü büyük işletmeler yalnızca kendi ulusal pazarlarıyla yetinmez, ham madde kaynaklarına, yeni satış alanlarına ve yatırım fırsatlarına erişmek ister. Lenin, tekellerin varlığının rekabeti tümüyle ortadan kaldırmadığını da belirtir. Rekabet, tekeller arasında, devletler arasında ve dünyanın çeşitli bölgeleri üzerinde daha sert biçimlerde sürer. Bu çerçeve, eserin neden ekonomik yapıyla dış politika arasında doğrudan bağ kurduğunu açıklar. Türkiye açısından da metin, geç Osmanlı dönemindeki dış borçlar, kapitülasyonlar ve büyük devletlerin nüfuz mücadeleleri gibi tarihsel olguların ekonomik boyutunu düşünmek için kullanılabilecek bir tartışma zemini sunar. İkinci olarak banka ve sanayi sermayesinin birleşmesiyle finans kapitalin doğuşu, Lenin. Emperyalist aşamanın ayırt edici unsurunu yalnızca dev sanayi şirketlerinin büyümesinde görmez. Bankaların da mevduat toplayan edilgen kurumlar olmaktan çıkarak şirketlerin kredileri, yatırımları ve yönetimleri üzerinde belirleyici hale geldiğini savunur. Büyük bankalar hangi işletmenin genişleyeceğini, hangisinin kredi bulacağını ve hangi sektörlerin öncelik kazanacağını etkileyebilir. Sanayi sermayesiyle banka sermayesinin bu yakınlaşmasından finans kapital doğar. Lenin bu yapının ekonomik kararları dar bir mali çevrenin elinde yoğunlaştırdığını ileri sürer. Finans oligarşisi dediği kavram sadece zengin bireyleri değil, banka, şirket yönetimi ve devlet politikası arasındaki örgütlü nüfuz ilişkisini anlatır. Kitapta holding benzeri şirket ağları, pay sahipliği ve kredi bağları. Görünüşte bağımsız işletmelerin fiilen aynı mali güç merkezlerine bağlanabildiğini göstermek için önem taşır. Bu analiz, günümüzün banka merkezli finans sistemini doğrudan açıklamak iddiasıyla okunmamalıdır. Yine de şirket mülkiyeti, kredi bağımlılığı ve ekonomik gücün merkezileşmesi konularında güçlü sorular üretir. Lenin, mali gücün uluslararası yayılmasının devletlerin diplomatik ve askeri hareketlerinden ayrı düşünülemeyeceği sonucuna ulaşır. Üçüncü olarak, mal ihracının yerini sermaye ihracının alması, Lenin, gelişmiş kapitalist ülkelerin dış ilişkilerinde mal satmaktan daha önemli hale gelen bir eğilime dikkat çeker, sermaye ihracı. Sanayileşmiş ülkelerde biriken büyük fonlar, daha yüksek getiri beklentisiyle demiryollarına, madenlere, altyapıya, bankalara veya üretim işletmelerine başka ülkelerde yatırılır. Bu süreçte yatırım yapılan bölgelerde ücretlerin, arazi fiyatlarının ve üretim maliyetlerinin daha düşük olması, ayrıca doğal kaynakların daha erişilebilir görülmesi önem kazanır. Lenin bu olguyu, kapitalizmin dünya ölçeğinde yayılmasının temel mekanizmalarından biri olarak yorumlar. Sermaye ihracı yalnızca ekonomik bir işlem değildir. yatırımı koruma gerekçesiyle kredi veren devletin diplomatik baskısı, askeri etkisi ya da yerel yönetimler üzerindeki nüfuzu artabilir. Böylece ekonomik bağımlılık ile siyasal bağımlılık birbirini besler. Osmanlı Devleti'nin son döneminde yabancı sermayenin demiryolları. Limanlar ve borç yönetimi çevresindeki rolü bu tür tartışmaların Türkiye tarihindeki karşılığını anlamaya yardımcı olabilir. Ancak Lenin her dış yatırımı aynı biçimde değerlendirmez gibi bir ayrım geliştirmez, genel eğilimi kapitalist yayılmanın zorunlu sonucu sayar. Bu kitabın hem açıklayıcı gücünü hem de tarihsel olayları tek bir ekonomik mantıkla yorumlama eğilimini gösterir. Dördüncü olarak, dünyanın ekonomik ve coğrafi olarak paylaşılması, kitap, büyük kapitalist grupların uluslararası karteller kurarak pazarları ve kaynak alanlarını paylaşmaya çalıştığını anlatır. Lenin, bu ekonomik paylaşımın devletlerin sömürgeler, nüfuz alanları ve stratejik bölgeler üzerindeki mücadelesinden bağımsız olmadığını vurgular. Dünya topraklarının büyük güçler arasında önemli ölçüde bölüşülmüş olması, rekabetin sona erdiği anlamına gelmez. Tersine, ekonomik ve askeri güç dengeleri değiştikçe, mevcut paylaşımın yeniden yapılması talebi ortaya çıkar. Lenin, Birinci Dünya Savaşı'nı bu yeniden paylaşım baskısının tarihsel bir örneği olarak ele alır. Bu yaklaşımda savaş, yöneticilerin kişisel hırslarıyla açıklanacak istisnai bir olay değildir. Tekelci kapitalizmin uluslararası çelişkilerinin sertleşmiş biçimidir. Eser ayrıca biçimsel olarak bağımsız kalan fakat borç, ticaret, diplomasi ve askeri anlaşmalar yoluyla güçlü devletlere bağlanan ülkelerin durumuna dikkat çeker. Bu fikir daha sonra bağımlılık ve merkez çevre yaklaşımlarında etkili olmuştur. Yine de 20. yüzyılın sonrasındaki sömürgesizleşme süreçleri, çok taraflı kurumlar ve farklı kalkınma yolları Lenin modelinin her ülkeye değişmeden uygulanamayacağını gösterir. Kitabın kalıcı değeri, uluslararası eşitsizliği ekonomik güç yoğunlaşmasıyla birlikte düşünmeye zorlamasıdır. Son olarak, emperyalizm. Savaş ve reform tartışmasına devrimci yanıt, Lenin, emperyalizmi kapitalizmin en yüksek aşaması olarak nitelerken yalnızca ekonomik bir sınıflandırma yapmaz. Bu aşamanın asalaklaşma, çürüme ve keskinleşen çelişkiler ürettiğini savunur. Ona göre tekellerden ve dış yatırımlardan sağlanan ayrıcalıklı kazançlar, bazı zengin ülkelerde işçi hareketinin bir bölümünü uzlaşmacı hale getirebilir. Bu iddia, sosyalist hareket içindeki reform, savaş ve uluslararası dayanışma tartışmalarına yöneliktir. Lenin özellikle Karl Kautsky tarafından savunulan, büyük kapitalist devletlerin zamanla barışçı ve ortak bir düzen kurabileceği düşüncesine karşı çıkar. Güç dengeleri eşitsiz değiştiği için kalıcı bir emperyalist uzlaşmanın mümkün olmadığını ileri sürer. Buradan vardığı siyasal sonuç nettir. Savaş karşıtlığının yalnızca barış çağrısıyla sınırlı kalmaması, kapitalist düzenin aşılması hedefiyle birleşmesi gerekir. Bu sonuç, kitabın akademik bir ekonomi tarihinden ayrıldığı noktadır. Metin aynı zamanda devrimci bir müdahale ve polemiktir. Okurken Lenin tarafından seçilen verilerin, döneminin Avrupa merkezli koşullarına dayandığını hesaba katmak gerekir. Buna karşın ekonomi teorisinin siyasi tutumlarla nasıl bağlandığını açıkça göstermesi, eseri siyasal düşünce tarihi için özellikle önemli kılar. Oker, kavramların açıklayıcı yönünü değerlendirirken, eserin normatif ve devrimci amacını da gözden kaçırmamalıdır. Sonuç olarak, emperyalizm kapitalizmin en yüksek aşaması, öncelikle Marksist siyasal iktisatla, Birinci Dünya Savaşı tarihiyle ve sömürgecilik tartışmalarıyla ilgilenen okurlara uygundur. Uluslararası ilişkiler, iktisat tarihi, Türkiye modernleşmesi ve küresel eşitsizlik üzerine çalışanlar da metinden yararlanabilir. Kitabın pratik yararı, ekonomik kurumlar ile dış politika arasındaki bağı daha dikkatli sorgulatmasıdır. Bir yatırımın, borç ilişkisinin ya da ticaret anlaşmasının yalnızca teknik bir karar olmadığını, güç dağılımını da etkileyebileceğini düşündürür. Entelektüel yararı ise tekel, finans kapital, sermaye ihracı ve dünya paylaşımı gibi kavramları tek bir tarihsel çerçevede birbirine bağlamasıdır. Bu bağlantılar kabul edilmese bile alternatif açıklamaları değerlendirmek için açık bir tartışma zemini sağlar. Eser, emperyalizmi ahlaki kınama düzeyinde bırakan pek çok metinden ayrılır. Lenin, sömürgecilik ve savaşın ardında belirli mülkiyet biçimleri, mali ilişkiler ve rekabet dinamikleri bulunduğunu sistematik biçimde savunur. Öte yandan, sonuçları kesin bir devrimci programa bağlaması nedeniyle tarafsız bir ders kitabı değildir. Bu nedenle en verimli okuma biçimi. Metni hem güçlü bir tarihsel teori hem de kendi döneminin siyasi mücadeleleri içinde yazılmış bir müdahale olarak ele almaktır. Kısa hacmine karşın, kapitalizm ile küresel iktidar arasındaki ilişkiyi tartışan sonraki yaklaşımlar üzerindeki etkisiyle türünde ayrı bir konuma sahiptir. Destek olmak isterseniz, Vladimir İliçle'nin kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.